Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası üretmenin hafızasına hep birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ben Ece, Postane Stüdyosu'ndan sizlere merhaba diyorum. Herkese merhaba, Üretim Kaydı'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün karşımda Kerem Kurdoğlu ve Naz Eray'da var. Hoş geldiniz diyorum kendilerine.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Bilmeyenler için, ki bence bilenler kesinlikle daha fazladır, Kumpanya Tiyatrosu'nun kurucuları ve 1991 yılından 2006 yıllarına kadar devam etti üretimleri. Bugün de aslında Beykoz Kundura ile ortak olarak ürettikleri Geçen Gün üzerine konuşacağız. Ama öncesinde tabii ki de ben 94 kuşağı olarak 91 yılına biraz onları götürmek istiyorum ve oranın o zaman üretimlerini biraz dinlemek istiyorum. Ya önce o yıllara giderek şunu sormak istiyorum size. Kurarken en zorlandığınız şey neydi ve bunu nasıl aştınız? Bizle paylaşır mısınız?
Geçmiş zamanı hatırlamak konusunda Naz benden çok daha iyi. Onun için açılışı Naz yapsın bence.
Ya buradan bakınca insan şimdi geriye doğru bakınca kötü şeyleri daha mı az hatırlıyor? Sizde de öyle olur mu bilmiyorum. Ben kötü, ya olumsuz bir şey hatırlayamıyorum bir türlü. Fakat böyle çok zorlarsam şunu söyleyebilirim. Kuruluş aşamasında biz fiziksel olarak da birebir çalıştık. Planını bize Kerem'in babası mimardır. Bize çok yardımcı oldu. Nevzat Kurdoğlu müthiş yardımcı oldu. Fakat sonra bazı şeylerin yapımında, özellikle de o sene Kerem'in yazdığı Fayton Soruşturması isimli oyunun dekorunu yaparken, çünkü ben gene böyle oyuncaklı bir şeyler tasarlamıştım. İşte bir platform olsun, onun altına da girilsin, üstüne de 300 tane mi çuvaldı onu hatırlamıyorum, bir sürü çuval koyayım falan ve o sene nasıl öyle bir şey düşündüysem, İçine de talaşlar doldurarak tek tek onları elimizde diktik. O platformların hepsini de kendimiz imal ettik. Oyunda oynayacak oyuncularla beraber yaptık o şeyi, üretimi bir taraftan da. Fakat şöyle bir şey oldu. Oyun boyunca o talaşlı şeyler, şeker çuvalları oyuncular tarafından sürekli değiştiriliyor. Tepecikler oluşturuluyor. Var oldukları yerden kaldırılınca delikler açılıyor. Oradan içeri atlıyorlar, kayboluyorlar falan. Öyle şeyler oluyor. O çuvallar hareket ettikçe talaş tozları, o zaman Cem İdiz bizim müziklerimizi bestelemişti. Aynı zamanda kendisi de gelip ilk sezon özellikle piyano çalıyordu. Çuvalların dibinde de piyanomuz duruyordu. O piyanoyu çalarken bütün şeyler, tozlar hem Cem'in üstüne hem de ilk sıralardaki seyirci. Sonra ikinci sezon bütün o talaşları çıkarttık, içine kumaş kırpıkları doldurup tekrar hep beraber onları diktik. Manastırın koridorlarında, bizim fuaye olarak kullandığımız yerde. Bir de şey söyleyebilirim, mahalle çok farklı bir yerdi. Yani önceleri aslında yoğunlukla Ermenilerin, Rumların oturdu. Ben çocukken de orada çok babamla gezdiğimiz için bildiğim yerler oralar. Benim için böyle sonradan yaptığımız bir oyunda bir ağıt gibi düşünüyordum ben onu. Sonradan tabii çok farklı bir göç alıp her şey değiştiği için artık buraya girmeyeyim, değil mi? Çünkü o uzun sürecek bayağı. Birden tarihçi gibi olmaya başlıyor. Bazen mesela bizde şey vardı. Her oyunda ilk Fayton Soruşturması oyunumuzda, yani kuruluşuyla aynı senedir o. Birimiz sahne amiri oluyorduk. Sahne amirinin görevi de işte ampullerden tut da tuvaletin temizliği, salonun temizliği, İşte gişede durmak falan gibi böyle görevleri oluyordu sahne amirinin. Mesela gişede durduğum bir gün birdenbire çok çok içmiş ya da bir şekilde kafası çok iyi birisi birdenbire hücum edip, içeride oyun varken bağırış çağırış, bir kıyamet kopuyordu. Bir arkadaşım varsa onunla beraber kapıyı biz içeriden itiyoruz, o dışarıdan itiyor, bağırıyor falan gibi şeyler hatırlıyorum ben. Onun dışında fiziksel bir zorluk yoktu. Bir de tabii duygusal bir zorluk oluyordu. O da şey, mesela bir seferinde ben içeride işte tasarımını yaparken oyunun, birisi diğerini yere yatırmış kulağını kesmeye çalışıyor gibi bir şey. İşte o da avaz avaz bağırıyor gibi şeyler oluyordu o zamanlar. Bunun gibi bir sürü başka şey var ama biz kaç sene, 16 sene boyunca orada... Yani böyle hiç şey gelmiyor şimdi aklıma, ne zorluklara katlandık gibi bir şey gelmiyor aklıma.
Bu güzel bir his bence, ne kadar güzel.
Bunda şunun da rolü var bence. biz yapmak istediğimiz tiyatronun para kazanma ihtimali olmadığını görerek kurduk modelimizi. Bu sanırım çektiğimiz acı çekmemiş olmamızın en büyük etkeniydi.
Çok doğru.
O zamanki tiyatro modellerine baktığımızda, yani ne sayabiliriz? Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu gibi politik tiyatrolar vardı. Şehir tiyatrosu vardı. Yani biraz formal ama daha popülist bir çizgide. Devlet tiyatrosu vardı. Çok klasik çizgide olan. Kalite kenterler gibi kaliteli özel tiyatrolar vardı. Bir de ticari özel tiyatrolar vardı. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey bunların hiçbirine girmiyordu ve bizim orada kapalı gişe oynamayacağımız çok belliydi. Dolayısıyla biz başka yerlerden para kazanıp, yani ikimiz de sinema ve reklam filmlerinden para kazanıp yaptığımız işe çok inanan arkadaşlarımızla, biz o zaman şey diyorduk, amatör bir modelle profesyonel bir iş yapıyoruz diyorduk. Bu yüzden çok acı çektiğimizi hiç hatırlamıyorum. Ha, tabii ki çok az seyirci geldiği dönemler falan insanın canı acıyor ama o da şey olmadığı zaman, yani orada bir masrafı karşılamak için mutlaka gelmesi gereken bir para olmadığı zaman ona karşı dayanıklılık da çok kuvvetli oluyor.
Ya bugün de aslında üretim kaydı 4. sezonunda. Onun yola çıktığı model de birebir aynısı aslında. Hani evet, buradan galiba para kazanamayacaksın belli bir zamana kadar. Ama devam et, başka bir yerden burayı süspanse et gibi. Ama burada konuklarımdan da duyduğum bugün bile aslında hemen hemen aynı model. Tiyatro içinde, kısa film içinde. Hani hep o parayı başka bir yerden bulmak üzerine. O yüzden bunun aslında 91 ve 2006 yıllar arasında dan gelen bir modeli dinlemek bana iyi hissettirdi gerçekten. Evet.
Ve bunun ben hani uzaktan duyduğumuz şeylerle bütün dünyada da aynı olduğunu tahmin ediyorum.
Şahane. O zaman şimdi bugüne gelerek şunu sormak istiyorum. Tekrardan bu üretme ve sahnelere bu şekilde dönme isteği nasıl ve ne zaman geldi? Hani tabii böyle bana bir yıl vermeniz gerekmiyor ama hani ya biz artık dönmek istediğimize karar verdik, bir şeyler yapmak istediğimize karar verdik, bu hikayeyi paylaşmak istediğimize karar verdik dediğiniz nokta neresidir? Onu dinleyebilirsek mutlu olurum.
Evet. Aslında biz, yani kumpanya olarak yaptığımız son oyundan bu yana aslında durmadık. Yani projeler yaptık. Benim en son Mehmet Birkiye'nin ısmarlamış olduğu bir Shakespeare uyarlamam şu anda oynuyor. Hakan Gerçek oynuyor. Bir ikincisi şu anda yazıyorum, sürüyor. Garaj İstanbul'da benim yazdığım bir oyun yapıldı. Dot'ta Naz oyun yaptı. Garaj İstanbul'da yaptı. Yani bizim tiyatromuz aslında hep sürdü. Fakat ilginç bir şekilde hakikaten bu oyun neredeyse herkesten kumpanya sahnelere geri döndü, etkisi yarattı. Şimdi aslında ben soruyu başka türlü sormak istiyorum. Ne oldu da o arada o kadar çok işte yaptığımız halde bu oyun niçin enteresan bir şekilde bu etkiyi yarattı? Bir tahminim var. Yani tabii ki arada bir sürü işler yaptık ama biz kumpanya olarak yaptığımız zamanlarda ikimizin de çok farklı ama benzer eğilimleriyle inandığımız bir bütünsel tiyatro vardı estetik olarak. Ve arada yaptığımız bütün diğer işler daha başka anlayışlarla melez işlerdi. Ama bu Mihran ve Tophane Noise Band'in de aynı kafada olması nedeniyle gerçekten 20-30 yıl önce bizi tanıyanların işte yine bir kumpanya işi diyebileceği çok bizim orijinal sularımızda güçlü bir iş olarak çıktı. Bence onun için. Sen ne düşünüyorsun Naz?
Ya ben çok katılıyorum. Mihran'ın işlerini biliyoruz. Mihran da bizim işlerimizi çok bilen birisi ve çok ya onun şeyiyle oldu zaten. Onun davetiyle başladı her şey. Belki bunu daha sonra konuşuruz. Mihran, yani Tophane Noise Band'i galiba kurmuşlardı değil mi?
Kurmuşlardı, evet.
Noise Band'i kurmuşlardı. Bir sunum yapacaklardı. Mihran bize ona davet etti. Kerem'le ikimizi. Aslında bir yakın arkadaşlarına yapacakları sunuma davet etti. O gün bizi uymadı şeyimiz, tarihi bize. Onun için ikimize bir sunum yaptılar. Biz inanılmaz hayran olduk tabii ki.
inanılmaz o aletleri, o aletlerden çıkardıkları seslere filan. Sonra aradan zaman geçtikten sonra Mihra ya bir şey yapalım beraber dedi.
Bu ki... burayı farklı hatırlıyoruz. Sen devam et. Evet.
O zaman hemen söyle güzel. Bakayım. Hemen.
Ben zaten bir şey yapmayı teklif etme niyetiyle bizi o sunuma çağırdılar.
Ya bunu Mihran'a da sorarız ama ben şey diye hatırlıyorum. Hani niyetini bilmiyorum. Bizi sunuma davet ettiler.
Ama o ederken zaten ya birlikte bir şey yapsak diye hani o niyet.
Ben öyle
hatırlıyorum ama doğru beşer olabilir. Şaşar bilmiyorum.
Doğru burada olabilir. Mihran'a söz hakkı doğduğu için ben Mihran'a sorup cevabı burada bültene ekleriz diye böyle not olarak geçirmiş olayım. Evet. Bir yıldır çalıştınız aslında. Oradan devam edebiliriz o zaman. Topal Noise Band'de bu yollarınızın kesişmesinden sonra yaklaşık bir yıldır çalışmalara devam ettiniz aslında.
Hatta bir yıldan da uzun sürdü.
Bir yıldan uzun sürdü. Yani önceleri farklı kaslar, belki yani farklı bir yapımcı vardı. Devam ettik, kesintiye uğradı, şey değişti. Bir fikir vardı işte üç farklı kasla devam edilsin gibi. O uymadı. Ben Esme ve Ozan'la projenin ruhunu bulduğuna çok inanıyorum. Yani iyi ki böyle oldu diye düşünüyorum. Demek ki o süreci de geçirmek lazım. Şey, Esme'yi Ozan'la geçirsek daha iyi olurdu belki. Ama onlar çok güzel yakaladılar. Gerçekten ruhunu buldu proje. Bir sene boyunca çalıştık. Metin, Kerem'in yazdığı bu metin, oyuncu için ezberlemesi çok zor bir metin. Ya bu metnin çıktığı yerde aslında sen biliyorsun Kimo'daki bir sahneden çıktı. Bunun için aslında Kimo'yu birazcık söylemek lazım. Çalışma yöntemini söylemek lazım. Kimo benim daha önceki oyunum Canlanan Mekan'da olduğu gibi bir fikirden, bir cümleden yola çıktı. Kısa bir cümle, azınlık olma hali üzerine bir oyun yapmak istemiştim. Ve bu oyunu da 8 ay falan süren bir zaman içinde her gün, hemen hemen her gün farklı doğaçlama konuları veriyordum. Ve o doğaçlama konularıyla oyuncular kendi parçalarının yönetmeni oluyorlardı. Ya kendileri tek başına ya da diğer oyuncu arkadaşlarından kaç kişiyi seçerse onlarla bir parça hazırlıyorlardı. Bu parçalardan kimi zaman hareket ilgimi çekiyordu, kimi zaman replikler de ilgimi çekiyordu. İşte bir tanesinde hareket ilgimi çekti ama replikleri Kerem'den yazmasını rica ettim. Orada yazdığı o replikler bu oyunda da kullanılıyor geçen günde. Oradan yola çıkarak.
Aynen, ben oradan metnin yazımını hemen geleyim. O soruma sorayım o zaman. O süreçten biraz bahsedelim istiyorum. Hani yine diyeceğim gibi yaşımdan ötürü kumpanyanın işlerini izleme şansım olmamıştı. Ama hani arşivde kumpanya ile ilgili çok güzel bir kitap var. Ve hani ne bileyim biraz kafam karıştı kitabı. Orada da mesela hani baktığımda ben de işte oradan keşfettim zaten. Sen de biliyorsun dediğin. 94 yılındaki Kimo işinde de geçen gün kelimesi geçiyor. Ve hani aslında o oyun için sem sakinlerinden size bir mektup gelmiş. Penceredeki akrobasiden korktuklarını ve lütfen bunu yapmayın dedikleri bir şey. Geçen günde de hani tabii ki şu an gayet yani iş güvenliği var orada. Başka bir dönemdeyiz zaten artık ama ben de böyle bu kadar atlıyorlar, zıplıyorlar hani bir an böyle düşecekler mi falan korkusu yaşamıştım. O yüzden biraz böyle metnin yazım sürecinden hani senden dinleyelim Kerem isterim.
Evet, şimdi Naz Kimo'da çalışırken bize çerçeve konular veriyordu. Yani atlatıyorum. Ekmeğini kazanmak üzerine birer tane oyun kurun diye. Her oyuncu bir fikri arkadaşlarıyla kısaca çalışıp yarı doğaçlama, yarı planlanmış olarak oynuyordu. Prova sürecimiz böyleydi. Yani o prova süreci sonucunda 800 tane falan oyun çıktı ve sonra Naz'ın seçimleriyle onu yeniden şey yaptık. Onlardan bir tanesinde Naz'ın siparişiyle ben böyle geçen gün yolda yürüyordum. Polis yolumu kesti diye iki oyuncunun birer kelime olarak söylediği bir sahne yazmıştım. Bir yerde de elini aldı dudağına, sonra da alnına götürdü. Hiçbir şey yapamadım. Bütün gazeteleri aldı gitti. Dost gibi görünmeye çalışıyor. Zamanını kolluyor. Düşman diye bir şey yazmıştım. Bu iki set zaten Kimo'da kullanılan setler. Ve ben bunları çok çok çok seviyordum. Yani hem form olarak hem konu olarak. Yani o kadar ortak bir ruh halimize denk düşüyor ki bunun tam uzunlukta bir oyununu yapmak istiyorum diye düşünüyordum. Bu aradan geçen 25-30 yılda iki kere teşebbüs ettim. Yani bir o zamanın Kimoda'da olan iki kumpanya oyuncusu Bilge Arat ve Cenk Telimen'le Yeşil Üzümler'in yani Zeynep Günsür'ün atölyesinde bir çalışma yapıp sonra içime sinen bir şey olmadı, yarım bıraktık falan. Ondan sonra Mustafa Kaplan ve Filiz Sızan benden bir metin istemişti. Onlara verdim. Onlar kullandı, hala da kullanıyorlar ama çok az kullandılar. O beni kesmedi tabii. sonra işte bu tophaneyle bu ne yapsak ne etsek, şu kitabı mı yapsak, bu kitabı mı yapsak? Ben de şöyle bir şey var. Şu anda daha 10-15 dakikası yazılı durumda, ne dersiniz diye verdim ve çok sevdiler. Ve ben yazmaya başladım. Yani gösteriyi sen de izledin, gördüğün gibi gösteri 3 ana bölüme bölünebilir. Yani daha fragmente olan bir ilk 3'te 1. 2 kişinin paralel hikaye anlattığı bir ikinci bölüm. Bir de 2 kişinin aynı deneyimi hangisinin yaşadığını tam da anlamadığımız bir şekilde anlattığı bir bölüm. İlk bölüm çok fazla uzayınca ben şeyi hissetmeye başladım. Bu şekilde çok fazla devam etmemeli. Yani çünkü izleyicinin seyir deneyimi açısından bu kadarı yeterli. Daha başka bir forma dönüşmesi lazım diye. İşte bu iki farklı formla devam ettirdim. Yani sahnede görülen bu anlatım paylaşımı metnin üstünde vardı. Hatta hareketlerin çoğu da orada bir hareket olduğu yazıyordu. Ama neredeyse hiçbir hareket metnin ilk halinde yazdığım haliyle sonunda kalmadı. Ama orada bir hareket, işte şurada sözsüz bir şey, burada buna benzer bir şey falan. Metin bayağı şu anda çıkan şeye yakın bir metindi.
Ben de prova izleme şansını elde ettim, dinleyenler için söyleyeyim. Teşekkürler bu arada prova daveti ve hani kabul ettiğiniz için orada olmamı. Gerçekten hani bir oyun prova izlerken, yani oyundan önce şunu söylemiştim. Esma ve Ozan bunu nasıl ezberledi? Nasıl karıştırmıyorlar? Gerçekten bu büyük bir yetenek. Öncelikle bunu koydum kenara. Sonrasında da şimdi o soruyu da sormak istiyorum aslında. Maral ve Mira'nın aslında hareket tasarımı üzerine hani oradaki provalarda, o konuşmalara şahit oldum. Ve hani şunu da düşündüm. Senin dediğin gibi o üç şeyin biri de benim gözümde şuna ayrılıyor. Müzikler, oyunculuk ve hareket. Yani oradaki el hareketi, göz, hani böyle burada benim de en etkilendiğim sözlerden biri Memur Bey yapayalnızım bu dünyada.
Ay bunu çok çok sevindim duyduğuma. Ben de o benim yüreğime dokunuyor.
Ben onu provada gördüm, duydum da şöyle oldum. Allah'ım dedim, bu çok güzel. Hani mesela onu Esmer'in o söyleme biçimi, yani her şeyiyle gerçekten çok etkiledi oyun ve hani biraz bu hareket tasarımı kısmını biraz konuşalım istiyorum. Çünkü sizin aslında bu kumpanyadan beri hep böyle sorguladığınız ve hani üzerine sordurduğunuz soru desem daha doğru olacak galiba. Hani oyuncu kimdir? Hani oyuncu nerededir? Nasıl bir konumdadır o sahnede gibi bir soru da doğurdu bana mesela kendi adıma. O yüzden soru biraz budaklandı, farkındayım
yok,
ama.
Yok.
Hani hareket tasarım üzerinden de oyunculukla ilgili, aslında oyuna dair, oyunculuğa dair ne söylediğimi biraz konuşabilirsek sevinirim.
Evet, bu konuda ikimizin de söyleyecek ayrı ayrı çok sözü var.
Süper.
Naz özellikle yani bütünsel tiyatro dili üzerine manifesto yazmış bir yönetmen. Yani ilk bence o cevap versin. Sonra da
evet ha. Yani bize biraz böyle öğretilen şey işte bütün yan öğeler oyuna hizmet etmelidir gibi bir şey vardı. Ben de buna yani hiç de inanmıyordum çünkü öyle olduğu zaman da çok sıkıcı oluyor. Yani bir sürü statik şey oyuna hizmet etmeyi amaçlayan ama hiç de hizmet ettiğini düşünmediğim çoğu zaman bir sürü şey, işte ışık, nesneler, mekan tasarımı, oyuncunun üzerinde bulunan kostümler, aksesuar parçaları, işte müzik, hele müzik. Müzik her zaman eşlikçi olmalıdır. Yani boşlukları dolduran bazen yükselen bazen alçalan. Özellikle sinemada hep benim böyle çocukluğumdan itibaren kim açtı o müziği gibi bir şey olmuştu hep. Yani şimdi nasıl, niye o şarkı girdi oraya filan gibi. O nedenle de zaman içinde şeyi bakmaya başladım. Ya bunlar hepsi eşit oranda güzel bir şey yapmaya odaklanmalılar. Yani bir kere hizmet etmeliler çok. Bayağı bu, çünkü biri böyle söyleniyordu. Hep beraber güzel bir şey yaratmaya, güzel bir etki yaratmaya odaklanmalılar diye düşündüğümden. İşte şey diye yazmıştım. Oyuncunun metnin ışık, ışığın kostüm filan diye, bu böyle giden bir şey. Manifesto dediğin şey de uzun. Onu daha da çok açtım. Hatta bir zamanlar böyle davet edildiğim derslerde falan duvara astığım bir şeydi, kocaman uzun bir şey. Öyle olmasını düşünüyordum. Ve onun üzerine bir araştırma yaptık zaten biz kumpanyadaki oyunlarımızda özellikle.
Ben de burada şey söyleyecektim. Zaten dans, müzik, işte oyuncu, yani burada benim ilk gördüğüm şey, hani bittiğinde, seyirin bittiğinde her şey ne kadar dengeli. Hani hiçbiri birbirinin önüne geçmiyor ve birbiriyle konuşuyor. Ve tam o dediğin şey yan öge. Ben de onu çok sevenlerden değilim. Bir şeye yan demek, işte hizmet demek. Hani o yüzden herhalde benim de böyle çok etkilendiğim oyunlardan biri oldu bu sezon. Çünkü o dengeyi görmek, o müziğin, özellikle müziğin oradaki etkisi, işte oyuncunun etkisi, hareketin etkisi. O yüzden de hani bir yandan da şunu düşündürmüştü bana. Oradan hemen sana Kerem sözü vereceğim yine hareketi söylemen için. Aslında bu oyunu her gün, yani her oynandığında tekrar izlemek istiyorum dedim. Çünkü o anın doğasında kalmaya dair de bir şey var ve hani her sahnelendiğinde aslında farklı bir mimik de görebilme ihtimalim var. Ya da farklı bir an, farklı bir hareket. Belki o müzik, yani Topal Noise Band'in o bir gün farklı bir rüzgar esebilir. Yani orada da farklı bir şekilde basabilirler. Hani öyle bir yerde ve öyle bir doğası var. O yüzden de yine bu hareket tasarımını senden dinleyelim Kerem diyeyim.
Şimdi biz ilk özellikle Mihranlara, Mihran'a, Maral'a, TNB'ye brief verdiğimizde brief'in en önemli şeyi şuydu. Bu her bir kanal öyle bir çalışsın ki her şeyi çıkar. Sırf TNB, yani Tophane Noise Band kalırsa bu bir konser olabilsin. Sözü çıkar, Tophane'yi çıkar. Sırf hareket kalsın. Bu bir koreografik bir dans gösterisi olabilsin. Hepsini çıkar. Sırf söz kalsın. Retorik üstüne, yani güzel söz söyleme üstüne kurulu bir oyun olabilsin. Her kanal kendi başına izleme değeri yüksek olsun. Sonra da her kanal kendi ayakları üstünde sağlam basabildikten sonra da birbirleriyle etkileşsin. Zaten prova süreci sırasında ikinci adım için çalışmaya gerek bile kalmadı. Çünkü zaten otomatikman oyuncular Selim o sesi çıkarınca ben şu adımı atıyorum. Ben onu söyledikten sonra sen ona vur falan diye hiç bizim müdahale etmemize gerek bile kalmadan zaten birbirleriyle konuşmaya başladılar. Şimdi burada benim çok çok inandığım, hani Naz'la da çok uyum içinde çalıştığımız bir reji anlayışından bahsetmek istiyorum. Şimdi ben aynı zamanda bir oyun yazarıyım. Fakat aslında ben kendimi çok da oyun yazarı olarak görmüyorum. Ben daha çok kendi yapmak istedikleri oyunların metnini yazan bir tiyatrocu olarak.
Bence çok güzel bir tanım bu arada.
Ve de genellikle oyun yazarlarında şey vardır. Ben onu öyle hayal ederek yazmadım diye tam hayal ettiği gibi yaptırmaya çalışmak. Onun için de tiyatro yönetmenleri genellikle oyun yazarlarının provaya gelmesini istemez. Ben de gerçekten hiç yok. Hiç yok. Yani ben de, şimdi ben bir A planı yazdım. Gerçekleşmeyecek. Yani o A planı, o provaya başlama tahtası. Şimdi acaba bundan ne çıkacak? Yani ben merakla ve baştaki brief'i, elde etmek istediğimiz etkiyi, nerelere yönelmek istediğimizi çok iyi tanımlayıp sonra kendiliğinden olanları bir seyretmek gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra yani kendiliğinden, yani su akışına, yani ben suyun şuradan geçmesini planlamıştım değil. Yani bir açalım suyu, nereden akıyor, ne oluyor? Buna mesela şuradan gidiyor. Peki şuraya bir taş koysam o zaman nasıl gidecek?
Burada şeyi söylemek istedim. Ya bu sakinliği ne kadar uzun zamandır üretmekte görmediğimi fark ettim şu an. Yani herkes o kadar gergin oluyor ya provalarda bir şeyde ya da işte hani hayır bu böyle olacak, hayır şu şöyle olacak. Hani o anlattığın sakinlik benim şu an çok hoşuma gitti mesela. Hani tamam biz yapalım. Hani bir bakalım çok güzel.
O yani çok boşuna bir enerji harcanıyor orada. Çok yoruluyor insanlar ve belki de daha iyi olabilecek olanakları görmemeye başlıyorsun. Yani kafanda bir şey var, onu oldurtmaya çalışmak. Yani ondan sonra ilginç bir şekilde son o ince ayarlarda bir mikro yönetim var. Ama çok ilginç bir şekilde aslında kendiliğinden olanı bir görmek, orada sevdiklerimizi tutmak, bazılarını reddetmek, bazılarını şey yapmak. Yani biz çok mizansen kuran yönetmenler değiliz mesela. Yani daha çok kendiliğinden olanı görüp sonra, ama sonra şu, ya sen geçen günkü provada orada 2 saniye durmuştun, bugün 3 saniye durdun, duygusu çok farklı. Bence hep
onu söyleyecektim şimdi.
Hep 2 saniye dur. Onun duygusuyla bunun duygusu çok, yani orada bir mikro titizlik var ama çok ilginç bir şekilde genel mizansenin kuruluşunda bir kendiliğinden ne olup bittiğini izlemek önce var. Yani bizim reji anlayışımız ilginç bir reji anlayışı.
Evet, çok çok katılıyorum fakat senin söylediğinden de biraz fazla güzelleme gibi, yani böyle biraz müthiş sakin prova dönemi geçiriyormuşuz gibi oldu. Orada şöyle bir ayrım var aslında aramızda. Ben Kerem'den o konuda çok şey öğreniyorum ve kızımız Maya'dan. Benim bir şey izlediğim zaman olan şeyleri değil olmayan şeyleri eleştiriyordum. İlk zamanlar çok daha fazla vardı. İlk zamanlar dediğim yıllar evvel. Sonra her projeye başlangıçta provalarda gene o hortluyor içimden ya da atölye çalışmalarında okulda verdiğim derslerde doğrudan sonra hemen onu hatırlıyorum. Yani Kerem'den ve Maya'dan öğrenmiş olduğum şey, yani iyi geldiği için aldım onları. Doğru buluyorum çünkü öyle olmasını. Fakat burada da yaptım zaman zaman. Hatta Esme ile Ozan'ı gerdiğim bir gün çok iyi hatırlıyorum. Öyle olamaz çünkü onların bedeninden çıkması lazım. Onlardan çıkması lazım. Onların da boş alanı var. Yani evet bir metin var, TNB var, Tophane Noise Band var ama bir taraftan da herkesin kendi yaratım alanı var. Onu söylemek istedim. Yani hiç mi gerginlik olmuyor? Ben biraz daha gergin biriyim galiba. Yaratırken yani o üretim sürecinde biraz daha gerilebiliyorum.
Ama galiba birlikte üretiyor olmanızın da işte böyle bir önemli noktası var. O denge var gibi görüyorum şu
evet,
an.
Evet evet kesinlikle.
Hani bu şu anda görüyorum mesela o dengeyi. Hani o dediğin çok önemli. Yani hani o oradan o sakinliği almak, hani o iyi olanı almak ama hani bir yandan kendimin de bir fikri var. Hayır onu da söylemek. Tabii ki de bence de sıfır gerginlikle geçen bir şey. Yok, bence
ben
de
biraz daha
acilciyim yani.
Bir de. Çok daha yani daha hemen şey yapmak
sonucu
istiyorum.
Sonucu mu görmek istiyorsun?
Hayır süreci biliyorum ama yani o sonuca doğru gitsin süreç istiyorum. Halbuki bir sürü yan yollar var. Belki o yan yolda başka bir şey olacak yani. Başka bir şey, güzel bir şeyle karşılaşabileceğiz.
Bunu paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok tam üretim kaydılık bir not oldu yani.
Bir örneği özellikle anlatacağım. Tuğlalar kısmıyla.
Aa evet, o kısım evet. Çok zordu. Evet. Ben çok, de provada çok, bir şahit
oranın,
oldum.
Oranın çok ilginç bir hikayesi var. Fakat ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bir işin İyi çıkmamasının açıklaması genellikle işte koşullar, oyuncular, şunlar bunlar. Hayır, bir işte memnun olmadığınız en büyük şey kendi sınırlarınızdır. Kendi sınırlarınızdır. Yani iyi bir çözüm bulamamaktır. Ve ben bütün kendi yaptığım işlere baktığımda, yani dilediğim sonuca en çok yaklaştığımız iş bence geçen gün 100 üstünden 70 veririm. Daha yüksek vermem. Ve bunun da nedeni Kerem'le Naz'dır. Başka kimse değildir.
Bu krediyi kendine verebiliyor olmak çok önemli ya. Gerçekten tebrik ederim.
Zaten yönetmenlik denen şey elindeki kumaşla en iyi elbiseyi nasıl dikebileceğini bulmaktır. Yani Eğer o kumaşla bağdaşmayan bir elbise dikmeye çalışıyorsan kumaş da değildir suç. Yani yanlış elbise dikmeye çalışıyorsun.
Terzide.
Evet, yanlış model. O başka model dikmen gerekiyor. Bu yüzden prova sürecinde tabii ki yani mutsuz olduğumuz, ya burası iyi değil diye böyle çok şey yaptığımız çok şey oluyor. Yani hakikaten güllük gülistanlık bir şey değil. Oyunun girişi keza, yani 3 değişik versiyon. Yani en son, yani çok kötü oyunun girişi. Ne yapacağız filan, en son Maral'la Mihran ya onu en sona bırakalım dediler. Ve hakikaten en sonunda gerçekten bizi çok mutlu eden bir şey olmayabilir.
Burada çok güzel bir giriş gerçekten. Ben onu çok seviyorum. Hı. O böyle durmak, girmek, hani gerçekten bence de çok iyi alınmış bir karar. Ama evet, bazen girişi en sona bırakmak gerekebiliyormuş.
Evet, öyle. Bazen bulamıyorsun ve o haliyle çıkıyor. Yani ben şu anda oyunda 2-3 yer sayabilirim. Yani iyi bir yer, bir şey bulamadık galiba oraya dediğim. Hani herkes aynı fikirde, seveni de olabilir. Ama hani her üretim öyle, sanat üretimi özellikle öyle. Yani sonuçta bulabildiğin en iyi kararlarla ilerliyorsun. Şimdi tuğla bölümü. Tuğla fikri daha en başta, bizim oyuncular hiçbir oyuncu belli değilken, oyunun vokabülerini araştırırken, yani oyunun kelime haznesi ne olacak?
Mihranlarla. Mihran, yani
Mihran, Maral, ben, Naz ve iki tane asistanımızla. Orada tuğlalar, tuğlaların üstünde gezinmek falan güzel. Bunu da vokabüler listemize koyalım dedik. Sonra oyunun...
O arada Mihran'ın Konstantinopol yazan şey vardı. Tuğlası tuğla koleksiyonu vardı.
Sonra oyunun 3'te 2'si geçti. Son 3'te 1'ine geçeceğiz. Tamam, artık tuğlaları piyasaya çıkaralım. İlk provalar şey oluyor falan. İyi diyor orada. Ben dedim ya bu iyi bir fikir değilmiş. Yani bu dedim şey açısından, yani bir de çok önemli bir şey var. Bütün bu hareket ses şeyinde seyircinin öyküye odaklanma şeyini de kaybetmemek gerekiyor. Yani yoksa kaçırılabilir.
Sonra... Ya biz niye güldüğümüzü söyleyelim bari. Çok garip olacak. Bir yandan böyle bakışıyoruz birbirimizle falan, hani böyle. O yüzden gülüyoruz. Buyur Kerem, devam et.
Ben dedim ya tamam, estetik olarak hoş ama hikaye anlatma açısından iyi bir fikir değilmiş. Yani çünkü yere eğiliyor, kalkıyor, beden kullanımı çok kapanıyor, seyirciyle göz kontağı kayboluyor çoğu yerde falan. Yani galiba iyi bir fikir değil. Naz o konuda çok netti. Yani dedi ki hayır, bence çok iyi bir fikir. Yani bunu mutlaka kullanalım. Katiyen şey yapalım. Naz'ın o kadar net olması beni ikna etti. Son bir umut, belki yandaş bulurum diye koreograflarımıza da, yani onlara da şeyi sordum. Yani sizce hani daha 15-20 dakikası var oyunun. Yani tuğla bir malzeme olarak size, hani tuğlayla 15-20 dakika oyun kurabilir misiniz diye sorsalardı, kurulur der miydiniz? Onlar da Naz'dan yana çıkınca.
Benim için pardon.
Naz'dan yana çıkınca tamam. Yani Naz bu kadar eminse bundan, o yönde ilerleyelim diye ben de ikna oldum. İyi ki de olmuşum. Yani Naz'la birlikte yönetmeseydik tuğla sahnesi olmayacaktı. Bu kadar net.
Benim için çünkü başka bir resim de geliyor gözümün önüne. Resimden öte Gezi'yi hatırlatıyor bana. Yani ilk Mihran tuğlaları çıkardığında, bunları laboratuvar çalışmamız sırasında kullandığımızda ilk bende çağrışan şey o oldu.
Barikatlar, doğru, evet.
Tuğlalar oldu. Ya yani kaldırım taşları falan. Hatta giderek işte sivil bir insanın korunma nesnesi gibi, belki Filistinli çocukların, bir sürü başka şeyi tekabül ediyor aslında benim için. Orada estetik olarak çok sevdim. Çok oyuncaklı, çok oyuna imkan veren bir şey. Ben Kerem kadar oyuncunun mutlaka seyirciyle göz göze gelmesi ve önden görünmesini çok önemsemiyorum sanıyorum. Yani çünkü
ben o konuda bayağı tutucuyum.
Ben bir oyuncunun bütün bedeninin göz, ağız, burun, kulak falan olması gerektiğini düşünüyorum. Yani arkasını döndüğünde de arkasının da aynı hassasiyette olması. Ama buradan tabii ki şu çıkmaması lazım. Abartılı bir oyunla arkası döndüğünde bir şey yapsın demiyorum. Öyle bir şey yayması lazım sanki. Onun için önemliydi.
Sonradan da o olduktan sonra yani o benim gördüğüm dezavantajları nasıl bertaraf ederiz, nasıl avantaja çeviririz? Bayağı rejide onun üstüne çalıştık ve oldu. TNB'yi daha çok işin içine kattık. Eğilme, kalkmalar ve söz söylemenin zamanlamalarıyla çok çalıştık filan. Ve iyi ki yapmışız.
Ben de aynı şekilde iyi ki diyorum. Yani oraları izlemek hiç gerçekten bölmüyor bence şu an. Benim hiç dikkatimi dağıtmadı ki ben dikkati dağılan da bir insanım. Yok yani hiç dağılmadı.
Ya oyuncular için çok zordu tabii. Çalışması. Maral ve Mihran'ın tabii büyük bir şeyi vardı. Yani çok katkısı vardı. Dördünün de öyle. Ozan, Esmer'in hem Maral ve Mihran'ın. Bütün oyunda ve tuğlalar da çok zor bir kısmıydı.
Tuğlalar da bir oyuncu oyunda diyebiliriz bence galiba.
İşte ama işte tam da ona
galiba güzel evet, olan evet. Bu. Evet bence de güzel olan bu. Podcast'in sonuna doğru yaklaşırken ben şunu da sormak istiyorum şimdi. Aslında Kundura Sahne yakın zamanda 5. yaşını kutladı. Geçen günde Kundura Sahne aslında yapımcılığı üstlendiği ilk oyun. Beykoz Kundura ile olan bu ortak üretme deneyiminizden hani biraz bahsedebilir miyiz? Yapımcı olarak dahil olmaları nasıl ilerledi o süreç evet. Diye sorayım.
Şimdi bu oyuna çalışmaya başladıktan sonra bir yapımcı ihtiyacı doğdu ve de Mihran Beykoz Kundura'yla da şahsi tanışıklıkları nedeniyle orayı önerdi. Ve de Beykoz Kundura özellikle çağdaş gösteri sanatları konusunda gerçekten kendini konumlandırmayı tercih etmiş. Dolayısıyla da bizim gösteriyle çok çakışan bir şey, bir seçenek olarak ortaya çıktı. Ve de bir başka şey daha, tabii Beykoz Kundura'nın mimari özellikleriyle oyun inanılmaz. Yani
kesinlikle.
Neredeyse orası için yazılmış herhalde bu oyun dedirtecek kadar iyi. Tabii Beykoz Kundura ekibi çok medeni bir yapımcı ortak idi. Yani kreatif olarak hiçbir şey yapmayan, müdahalede bulunmayan, çok saygı duyan sanatsal tercihlere o bakımdan bizim çok rahat ettiğimiz bir yapımcı oldu. Hakikaten bu oyunun şansı oldu diyebilirim.
Ben de izlerken onu çok beğenmiştim. Mesela Topal Noise Band'in durduğu yer, işte arkada bir pencere var. Hani böyle o şehirle bütünlük zaten oyunda var. Onu böyle hani bir kopukluk hissetmiyorsun. O çok güzel geçmişti mesela. Ben de katılıyorum mekan konusunda o yüzden. Şimdi sizin deneyimlerinizden yola çıkarak aslında hani başta yine söylediğiniz bir model hani ilk başta o kumpanyayı kurarken bahsettiğiniz model. Ben de dedim yani bugün bile aslında hala daha devam eden bir model. Ama şunu hani duymak istiyorum sizden yani varsa böyle bir bize öneriniz diyeyim bizim kuşağa öneriniz diyeyim. Yani kültür sanat alanında üretmek her geçen gün zorlaşıyor. Hani farklı farklı dinamiklerden yani sansür bunun içinde. Ekonomik kriz bunun içerisinde. Hani kendini yaratıcı hissetmemek, kendini sabote etmek de bunun içerisinde bence. Ya özellikle bu alanda kendine alan bulmakta da çok fazla zorlanan insanlar oluyor. Yani deneyimlerinizden yola çıkarak bugüne dair hani neler söylemek istersiniz? Olumlu, olumsuz da olabilir. Size bırakıyorum onu ama hani böyle yaparsanız gerçekten bir gün olacaktır diye diyebilirsiniz. Şu an biraz sabredin de diyebilirsiniz. Dediğim gibi ben çok güzel bir sohbet oldu. Devamında böyle bununla sonlandırmak istedim.
Böyle sanki şey veriyormuş gibi olmak istemem ama ilk söyleyeceğim okul okuyorlarsa eğer işte oyuncu olarak bir şey konservatuara devam ediyorlarsa bir okula ya da atölyelere devam ediyorlarsa o sırada bir taraftan da deneyim kazanmalarını öneriyorum. Yani okul bitsin ve keşfedilelim diye beklenmemesini öneriyorum. Bu belki biraz acele etmek gibi oluyor ama çok çabuk geçiyor zaman. İnsan biraz kendini keşfedebiliyor aslında. Kendin nasıl bir şey olduğunu, nelerden hoşlandığını, hangi tür, nasıl bir edebiyat türünden hoşlandığını, nasıl filmlerden hoşlandığını falan biraz keşfedebiliyor insan aslında. O konuda belki biraz daha kendi de üretim yapmaya başlaması çok önemli. Ben kendimden biliyorum. Akademiye giderken bir taraftan da hep kendi yolumu bulmaya çalışıyordum. Kendi beğenilerim doğrultusunda, becerilerim doğrultusunda yapabileceklerime bakıyordum. Bir de galiba şimdi şey çok daha önemli. Bireysel üretim önemli ama kolektifler de çok önemli hale geldi. Bir arada olmak, birbirine destek olmak da çok önemli diye düşünüyorum. Sadece tiyatro konusunda sormadın galiba bunu. Ama mesela tiyatro konusunda yani sadece tiyatro oyunu seyrederek bir şey olacağını düşünmüyorum. Mutlaka galerilere gitmek lazım. İşte yemek kitabı da okumak lazım. Yemek yapmak çok zihin açıcı bir şey mesela.
Buna katılıyorum.
Kesinlikle. Kesinlikle çok insana iyi gelen de
ya
bir şey.
Bir de hep mutfağa benzetiriz ya üretmek ve mutfak ilişkisini. İşte yönetmen şeftir gibi. İşte biz biz bunu tuz gibi düşündük falan. Evet. Ya hep öyle benzetmeler olur ya. Ben o yüzden mutfak ve üretmenin doğrudan bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum.
Çok önemli. Yani farklı alanlarda kendini geliştirmek, merak etmek daha doğrusu. Geliştirmesen de merak etmek galiba önemli. Kerem senin var mı söyleyeceğin bir şey?
Ya şöyle... Birkaç yıl önce olan bir panelde işte bu durum ne zaman düzelecek bilmem ne filan diye biri bir şey sormuştu. Ben de çok net cevap verdim. Ben cevabı biliyorum. Düzelmeyecek.
Peki yani ben de şu an ben de bir kısık sesle düzelmeyecek demiştim.
Yani dünyanın her yerinde sırf Türkiye'de değil. Türkiye'de ekstra zorlukları da var ama dünyanın her yerinde. Yani ben yıllar önce unuttum şimdi bir galiba bir komedi dizisinde filan. Şey gibi bir replik hatırlıyorum. Bir sevgilisi var ve işte babası soruyor ne iş yapıyor diye. Oyuncu diyor. Ha garson yani tamam anladım diye şey yapıyor. Yani bir Amerikan dizisi bu. Yani gerçekten tiyatro, oyunculuk vesaire yapması çok çok zevkli bir şey. Dolayısıyla biz de hepimiz istiyoruz ki bu yapmasını çok zevkli bulduğumuz şeyler herkes seyretmek istesin, bilet alsın, para kazanalım oradan. Fakat olmuyor yani çok zor. Dolayısıyla hakikaten bu yapmaktan çok zevk aldığımız şeyin para kazanma ihtimalinin düşük olduğunu hiç aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Yani hayat planı nasıl bir hayat planı yapacaksan yap onun çok çok düşük bir ihtimalle gerçekleşeceğini iyice kafamıza sokmamız lazım. Evet. Çok çok
iyi, iyi örgütlenmek lazım. Yani farklı bir örgütlenme modeli kurmak lazım belki de.
Bilmiyorum nasılsa o. Onun dışında şöyle bir de kendi ne yapmak istediğini, beyninin nasıl çalıştığını iyi dinlemek lazım. Yani bu çok önemli bir şey. Ben senaryo ve oyunculuk dersleri de veriyorum. Ve genellikle bakış açısı o nasıl yazıyor, bu nasıl yönetiyor? Hayır diyorum. Yani senin beynin nasıl çalışıyor? Yani senaryo yazılırken, oyun yazılırken karakter profilleri yazılır mı, yazılmaz mı? Aksiyon mu önemli, karakterler mi? Senin beynin nasıl çalışıyor? Yani sen karakter profili yazınca mı daha üretken oluyorsun, yazmayınca mı? Ben yazmayınca daha üretken oluyorum. Ama kimisi de yazınca daha üretken oluyor. Senin beynin nasıl çalışıyor? Önce onu izle. Yani başkasında değil, kendini tanımaktan geçiyor üretken olmanın yolu. Ve de çok önemli bir şey, boyuna auditionlar yapıp rol teklifi beklemesin herkes. Bir şekilde imkanını bulup, sonuçta tiyatro çok özgür bir alan gerçekten. Yani ben birçok özellikle dijital platformlarda dizi üretiminin de çok içindeyim. Ve şey çok doğru, tiyatro iki kalas bir heves sonuçta. Bu mümkün. Yani tiyatroda 3-5 arkadaşını kandırıp bir iş yapmak mümkün. Sinemada mümkün değil böyle bir şey. Onu yapmak gerekiyor.
Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü olduğunu hatırladık ve şu an ben hatırladım bunu mesela. Bugün öyle bir gün, evet bir dakika dediğim bir noktada. Teşekkür ederim ikinize de. Ben çok güzel nasihat gibi görmüyorum bunları. Yani gerçekten zaten deneyimi dinlemek istiyorum. Buradaki amacımız da o. Ve tam öyle gördüm bu söylediklerinizi. Ve tam da bunu yapmak istiyorum aslında burada. Hani dediğin çok doğru. Herkesin aslında kendi üretim modeli ve kendi üretim sürecini keşfetmesi var. Ki benimki de öyle. Sen mesela dedin ya az önce hani bir yaşta anlıyorsun, keşfediyorsun. Ben de mesela 27'lerimde hani ben bunu yapmak istiyorum ya bir dakika deyip anlayabildim. 27 yaşımda anlayabildim ben mesela hani. Ben de buradan hani belki öğrenci dinleyenler varsa hani bu kadar bulamamış olmayı kafalarına takmamaları gerektiğini söyleyeyim. Hani öyle bir ben de deneyim paylaşımı yapayım onlarla. Bulacaklar ve hani o bulduklarını da zaten o yapacak gücü de bulmaları için biraz daha şu an daha sakin, daha korkmadan ilerlemeye çalışsınlar diyeyim. Teşekkür ediyorum. Benim sorularım bitti.
Biz teşekkür
ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.
Ayaklarınıza sağlık.
Çok keyifliydi seninle konuşmak.
Benim için de öyle. Dinleyenlerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere.